Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba, hayırlı akşamlar.
Merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey, hayırlı akşamlar diliyorum.
Evet, Kurban Bayramı'nı idrak ettik İslam alemi olarak. Tabii bu süre zarfında da önemli hadiseler yaşandı dünyada, medeniyet coğrafyamızın farklı noktalarında. Öncelikle Fransa'da yaşanan hadiselerle başlayalım hocam müsaadenizle. Çünkü dünyada çok önemli bir olay olarak bütün dünyada yankı uyandırdı. Fransa'da 17 yaşında bir Afrikalı genç aracında polis tarafından öldürüldü ve sonrasında da olaylar olayları izledi. Fransa'da toplumsal olaylar yaşandı. Polis göstericilere müdahale etti. Kundaklama olayları yaşandı. Yağmalama oldu. Ama tabii önemli olan burada ırkçılığın gelmiş olduğu noktaydı. Bir siyahi, bir Afrikalının söz konusu olduğu zaman Batı tarafından nasıl görmezden gelindiğiydi. Buna dair konuşalım istiyoruz. Fransa bugüne nasıl geldi? Yaşanan olaylar neyin habercisi ya da nasıl bugünleri işaret etti? Buradan başlayalım hocam. Fransa ve bu kirli geçmişinden bahsedecek olursak neler söylersiniz?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Az önce İbrahim Bey, siz Afrikalı dediniz. Halbuki o genç Fransa'da doğmuş, babası da Fransa'da doğmuş, dedesi de Fransa'da doğmuş. Afrika kökenli Fransız vatandaşı. Şimdi Türkiye'de bazıları işte Suriyeli sığınmacılarla onları aynı kefeye koyup karşılaştırıyorlar. Çok yanlış bir karşılaştırma olur. Çünkü Fransa dünyadaki en önde gelen emperyalist ülkelerden biridir. Hatta en öndedir diyebiliriz. Çünkü İngilizler sömürgeleştirdiği ülkelerde ekonomik amaçlı bir düzen kurarlar. Yani oraların kaynaklarını. Fransa oranın yeraltı yerüstü zenginliklerini sömürmekle kalmıyor. Bir de kültürel olarak asimile etmeye çalışıyor. Yani oranın dinini Katolik Hristiyan, dilini Fransızca ve bütün Fransız klasiklerini okurlar. Mesela şu anda Burkina Faso'dan Nijer'e, Madagaskar'dan Senegal'e kadar Fransızca resmi dili olan insanlara bakın. Yani Türkiye'deki insanlar Türk kültüründeki önemli şahsiyetleri çok fazla bilmezler ama şu an Afrika'daki eski sömürgelerde adam takır takır Fransız edebiyatını bilmeden lisede mezun olamaz. Yani böyle bir özelliği vardır. Peki Fransa'daki son olayların birazcık tarihi kökenlerine baktığımızda mesela Paris'e gidenler 1950'li 60'lı 70'li yıllarda işte Paris metrosunun ne kadar muhteşem olduğunu söylerler. Yerin altında katmanlı ve Afrikalı insanın kanı ve gözyaşı üzerinde kırbaçla dövülerek öldürülerek yapılmıştır onlar. Yani Fransa Afrika'dan yeraltı yerüstü kaynaklarını getirirken insan ve emek gücünü de getirmiş, Fransa'nın kalkınması için kullanmış ve o insanları da şehrin kenar, işte varoş dediğimiz yerlerinde yaşamışlar ve 100 yılı aşkın bir süredir o Paris'in, Marsilya'nın diyelim ki Fransa'nın önemli şehirlerinin kenar mahallelerinde yaşayan insanlar hiçbir zaman adam yerine koymamış Fransız vatandaşı olmasına rağmen Fransız vatandaşlık haklarını vermemiştir. Mesela Türkiye'den bir örnek vereyim. Yani Türkiye'de şu anda vatandaş olan insanlarımızın kim Türktür, kim Kürttür, kim Lazdır, kim Çerkez'dir böyle bir ayrım uygulanması düşünülebilir mi? Herkes kanun önünde eşit haklara sahiptir. Ama Fransa'da değil. Fransa'da çok böyle kafası çalışan bir kişi üniversitede akademisyen olmak istiyorsa ismini değiştiriyor. İş adamıysa hakeza. Yani siz Fransa elitlerinden kabul görmeniz için Müslüman bir isminiz varsa direkt üstünüz çiziliyor. Bu nedenle birikmiş bir öfke var. Şehirlerin kenar mahallelerinde vatandaş olan fakat hiçbir vatandaşlık haklarından doğru dürüst istifade edemeyen bir kitle var. Yoksa o sarı yelekler eylemi vardı bundan önceki. O Fransa orta sınıfının eylemiydi. Bu eylemin diğer o varoş eylemlerinden farkı şuydu. Şimdiye kadar bu tür baskılara maruz kalanlar kendi bulundukları gettolarda bir takım İşte yangınlar çıkarıyorlar, kamu mallarına zarar vermeye çalışıyorlar, dükkanlar tahrip ediyorlar idi. Fakat ilk defa bu gettolardaki baskı altına alınan insanlar Paris'in göbeğinde ve Fransa'nın en göz bebeği şehirlerde eylemler yaptılar, hayatı durdurdular. Bu geleceğe evet. yönelik verilmiş önemli bir mesajdır. Bir de Fransa'nın tarihine baktığımızda zaten işte Cezayir'de yapmış olduğu katliamlar,
evet, Ruanda.
Ortada, Ruanda'daki ortada, evet. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün o sömürgelerdeki insanları cepheye sürüp kırdırması ayrı bir hadise. Bu nedenle Fransa Birleşmiş Milletler'deki o veto hakkına da güvenerek İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri çok küstahça, çok tepeden bakan, kibirli bir siyaset izliyor. Ve enteresandır, eskiden Fransa'da bir sosyalist sol blok vardı, bir merkez sağ vardı, bir de marjinal ırkçı, şövenist partiler vardı. Şimdi bütün o merkez sağ dediğimiz partiler de ırkçılığa doğru yöneldi. Ve bu Avrupa için, bu sadece Fransa'da değil diğer ülkelerde de her seçimde ırkçı ve ötekileştirici partilerin, bu ki bizdeki bu Zafer Partisi'ne denk evet. gelen
Marine Le Pen'in partisi mesela.
Ve sürekli oylarını arttırıyorlar. Fakat bunun da sebebi şu, Türkiye'de belki 20 yıl sonra yaşanacak bir gelişme. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızla çoğalan Avrupalılar çalıştılar, fabrikalar kurdular, altyapılar oluşturdular. Bir de o sömürgeden gelen sermayenin de etkisiyle bir refah toplumu oluşturdular. 90'lı yıllara geldiğinde çoğalmak ya da yaşlanmak arasında bir tercih yapmak istiyorlardı. Yaşlanmayı tercih ettiler. Hep terleştiler. Yani çocuk yapıp da o çocuğun külfetine katlanmak yerine daha uzun süre yaşamak, refahlarını arttırma yoluna gitti. Ve çocuk olmayınca, yani diyelim ki Fransa, Almanya gibi ülkelerde 1 milyon kişi ölüyor ama 800 bin tane bebek dünyaya geliyor. Yani ölenlerin yerini doğanlar dolduramayınca mecburen yabancıların ülkeye kabul edilmesi. Mesela Almanya'da 1 milyon yakın Suriyeli var. Ama seçmece alıyorlar. Mecbur almak zorundalar. Çünkü orta ve alt sınıf işleri yapabilecek kendi vatandaşları yok. Şu anda Samsun-Adana hattının batısında Türkiye'de de durum aynı. Kadın başına çocuk doğurganlık 1,5'a inmiştir. Yani şu anda kimse boşu boşuna yabancı düşmanlığı, ırkçılık yapmasın. Şu anda tarım sektöründe olsun, sanayi sektöründe olsun, organize sanayi bölgelerinde olsun, orta alt sınıf işleri yapacak maalesef yerli insanlarımız yok. Yani adam bir tane çocuğu var, o da artık kutsal.
Herkes üniversite mezunu ve masa başı iş bekliyor.
Masa başı iş arıyor ve dolayısıyla çocuklar evin artık hakimi konumuna gelmiş, bir tek çocuk konumunda. Bu da Türkiye için, bakın Fransa'nın yaşadıklarını belki biz çeyrek yüzyıl sonra yaşayacağız, yabancı düşmanlığı olarak vesaire. Bunun çözümü, yabancılar defolun ülkelerine gidin veyahut da Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine gönderelim sloganıyla değil, en azından 3 tane çocuk yaparak toplumun sağlıklı bir şekilde demografik yapısını düzenlemekten kaynaklanıyor. Eğer tabiatta bir boşluk varsa onu birileri gelir doldurur. Şu anda Fransa'da eski sömürgelerinden, ki Afrika'nın 1/3'ünü sömürüyor. Yani bakıyorsun Cezayirli, Faslılardan oluşan grup Fransa nüfusunun neredeyse %10'unu oluşturuyor şu anda. Diğer sömürgelerini saymıyorum. Yani düşünün, ülkenin %10'u etnik olarak Afrika kökenli Müslümanlardan oluşuyor ve siz onlara hiçbir siyasi hak vermiyorsunuz. Yani emniyette, diyelim ki devlet bürokrasisinde, kamu haklarından istifade de hep ayrımcılık yapıyorsunuz. Bu da kin ve öfke birikimine sebep oluyor. Bu şekilde patlamalara neden oluyor.
Siz de temas ettiğiniz ırkçılığa değindiğiniz hocam, burada dikkat çeken noktalardan biri de ırkçıların da sokağa inmiş olmasıydı. Ve daha da işin ilginci, 17 yaşındaki genci vuran polis için para toplanmasıydı ciddi miktarda, evet. Bu da çok tartışıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani bu kendilerince hala korkutarak, sindirerek bu işin üstesinden geleceğini sanıyorlar ama bu onların sonunu biraz daha çabuklaştırır. Çünkü sizin nüfusunuz artmıyor, etterleşiyorsunuz ve sermaye sizde, bütün yönetim erki sizde. Siz hala o insanların birazcık o sıkışmışlığını gevşetip biraz bir takım sosyal, siyasal, kültürel haklar verip ortamı gazını alıp işleri yoluna koymak yerine daha da sıkarak bu şeyin, cenderenin patlamasına sebep olacaklar. Yani bunun daha ötesi yok yani.
Peki hocam. Devam edelim bir başka gelişmeyle. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Ukrayna'nın bir atağı söz konusu son günlerde. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la şu sıralarda bir görüşme gerçekleştiriyor. Ukrayna Devlet Başkanı'nın ziyaretini konuşalım hocam. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunda Rusya'nın bir geri duruşu var. Çok fazla sıcak bakmıyor bu hadiseye. Ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin bundan sonra seyrine dair neler konuşulabilir? Ukrayna-Rusya savaşına dair Türkiye'nin ne gibi bir arabuluculuk rolü söz konusu olabilir bu görüşmede? Evet. Bununla devam edelim.
Birkaç yıl önce Zelenski iş başına geldiğinde küresel medya köpürterek işte Ukrayna'yı uçuracak, kaçıracak şöyle deniyordu. Ama sonuçta o küresel akla uyarak Putin'e kafa tuttu, hı hı. Ülkesini işgal ettirdi. Şu anda Ukrayna'nın altyapısı milyarlarca,
evet.
Yani belki 20-30 yıl kendine gelemeyecek şekilde yok edildi. Nüfusunun önemli bir kısmı Avrupa ülkelerine göçtü. Yani 45 milyondan şu an 35 milyon civarında nüfus kaldı ülkede. İşte şu baraja yapılan bombardımanla milyonlarca hektar arazi sular altında kaldı. Nükleer santralleri işleyemez hale geldi. Enerji olarak, gıda olarak ki Ukrayna'nın en iddialı olduğu konularda büyük kan kaybediyor. Avrupa, NATO, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bütün gücüyle Ukrayna'yı destekliyorlar. Fakat bunlar bu desteği vermenin karşılığında Ukrayna'nın geleceğine de ipotek koyuyorlar. Ve bu savaşın geldiği nokta sanki bir tahıl koridorunun tekrar Temmuz ayında önümüzdeki günlerde tekrar uzatılmasına yönelik olarak söylense bile esas savaşın durdurulmasıyla ilgili. Çünkü artık bu savaş iki ileri bir geri bir mevzi savaşa dönüştü. Ukrayna ve Rusya ikisi de hedeflerine ulaşamadı. Rusya'nın hedefi kısa sürede
Kiev'i almaktı.
Kiev'i ele geçirip kendi tıpkı Belarus'ta olduğu gibi kendine bağımlı bir yönetim kurup geri çekilmekti. Batı'nın desteğiyle bunu başaramadı. Madem olmadı dedi, B planına geçti. Kırım'dan sonra Donbas bölgesinde Luhansk, Donbas ve diğer dört oblastı işgal etti ve ilhak etti. Fakat Ukrayna bunu tanımadığı için Batı'dan aldığı sofistike silahlarla sürekli karşı taarruza geçiyor ama bir alan hakimiyeti sağlayamıyor. Ne Rusya Ukrayna'ya mevcut ilhak ettiği yerleri Kırım ve Donbas bölgesini Luhansk'ın Rusya'ya ait olduğuna dair bir
kabul ettirebiliyor.
Ne de Ukrayna Rusya'yı o topraklardan söküp atabiliyor. Sökmesi de pek mümkün gözükmüyor. Bu durumda bir horoz dövüşüne dönüşen ve iki ülkenin de kan kaybetmesine sebep olan bu savaşta en makul arabulucu her iki tarafla da görüşen evet. Türkiye olduğu için Zelenski'nin ziyaretini bu savaşın bir şekilde ateşkesle ve bir noktaya getirilmesi yönünde değerlendirebiliriz. Bir, tahıl koridorunun tekrar açılması olabilir. İki, üçüncü olarak da Zelenski NATO'ya girmek istiyor. NATO'da da bu konuda en önemli veto kartını kullanan ülke ki İsveç'te olduğu gibi Türkiye'dir. Yani bu NATO üyeliği tahıl koridoru ve savaşın sonlandırılması olmak üzere üç ayrı başlıkta değerlendirilebilir bu Zelenski'nin ziyareti. Tahıl koridoru konusunda da Putin'in şöyle bir açıklaması var. Dünyaya güya biz fakir fukara ülkelerin hızla artan tahıl fiyatlarından etkilenmesini önlemek için bu koridoru açtık diyor. Başta işte Etiyopya, Somali, Mısır gibi ülkelerde gıda fiyatları geçen yıl dan bu yana dolar bazında hayli bir artış gösterdi. Fakat çıkan bu Ukrayna ve Rusya'dan çıkan tahıl dünyada ihracata konu olan buğday, mısır ve diğer emtiaların %30'unu oluşturuyor. Bakın dünyadaki ihracata konu olan. İşte bu %30'luk bu dünya pazarlarına sunulan ürünlerin %81'ini zengin ülkeler yine satın almış. Putin diyor ki yani biz bu koridoru açmamızdaki hedef
fakir ülkeler.
Fakir ülkelerde ve fakir ülkelere giden tahılın payı da %3 civarında diyor. Yani buna da bir çözüm getirilmesi konusu gündeme gelebilir önümüzdeki toplantıda. Bunlar da dünyanın önemli sancılı konuları. Yani bakıyorsunuz Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Dünya piyasasına tahıl arzı yapılamıyor ama Etiyopya'daki insan, Somali'deki insan açlık açlıktan, gıdaya ulaşamamaktan dolayı evini yurdunu terk ediyor. İşte bu botlara, gemilere dolan mültecilerin bir kısmı savaştan kaçıyorsa, bir kısmı da karnını doyuramadığı için açlıktan dolayı ülkelerini terk ediyorlar. Bunlara da küresel olarak bütün ülkelerin oturup bir çözüm bulması gerekir ve insanlığın ortak sorunudur diye değerlendirmek gerekiyor.
Peki hocam. Tabii konuşamadık biz. Rusya'da bir de Wagner isyanı yaşandı geçen haftalarda. Wagner lideri Prigojin Rusya'ya kafa tuttu ve kendilerine ait askeri alanların Rus birliklerce bombalandığını iddia ederek iki şehri kuşattı ve Moskova'ya doğru ilerleyeceğini ifade etti. Hatta işte savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı Moskova'da asacağını ileri sürdü Prigojin. Tabii araya Lukashenko'nun Belarus Devlet Başkanı'nın girmesiyle Wagner lideri geri adım attı ve Belarus'a gideceğini açıkladı. Bununla birlikte Prigojin için ortaya atılan işte suçlamalar düşürülecek denildi ama görüyoruz ki herhangi bir şey düşürülmemiş. Prigojin aranıyor şeklinde haberler dolaşıyor. Rusya'da yaşanan Wagner isyanını nasıl değerlendirdiğiniz hocam? Wagner ki Afrika'dan işte Orta Doğu'ya birçok ülkede adından söz ettiren bir karanlık kuruluş diyebiliriz. Bir gün Putin'e, Rusya'ya bu silahın döneceğini siz tahmin etmiş miydiniz? Nasıl değerlendirdiniz hadiseleri?
Şimdi paralı askerlik kavramı ta milattan önceki dönemlere kadar tarihin en eski çağlarını görüyoruz. Hatta Balkanlardaki ilk Türk varlığı, işte alanlar, kumanlar, uzlar gibi, peçenekler gibi Türk boyları Bizans'ta falan paralı askerlik yaptı. Tarih kayıtlarda vardır. Ama siz bu paralı askerleri belli alanlarda sınırlı bir takım hizmetlerde kullanırsanız bu sizin işinizi kolaylaştırır. Mesela Rusya Afrika'da olsun, Suriye'de operasyon yapmış oldu, Libya'da birçok ülkede bu Wagner'i kullanıyor idi. Hem bunların yapmış olduğu kirli karanlık işleri, ki bu işin en babasını Blackwater adı altında Amerika yapar. Bütün o dünyadaki CIA merkezli karanlık operasyonları yapar ama sonuçta da bunun bizimle alakası yok. Bu özel bir şirkettir. Her işin içinden çıkar. Bu oyun hukuki olarak da ülkelerin ellerindeki o kirli kanı aklamak için bu tür paralı asker yapıları uluslararası sınır ötesi operasyonlarda kullanılan bir olgudur, vakadır. Fakat Wagner hadisesinde Putin sıkışınca Ukrayna'da, bu Donbas bölgesindeki bazı bölgelerde günlerce çatışmalar oldu. Çünkü o kömür havzalarının olduğu bölgenin korunması gerekiyordu. İşte o demir çelik sanayi vesaire. Buna karşı da Wagner birliklerini sürdü. Yani siz sınırınızın bitişinde sıcak çatışmanın içerisine sürerseniz, onlar da orada bir takım başarılar gösterirse, bunun geri dönüp sizi artık oturduğunuz yerden kaldırmaya çalışır ki Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı Osmanlı Devleti, Suudi Arabistan'daki bugünkü Suudların büyük dedeleri Vehhabi isyanı çıkarmıştı. Osmanlı ordusu baş gelmekte zorlandı bu Necit bölgesindeki Vehhabi isyanına. O 1800'lü yılların başında Yeniçeri ordusu da kaldırılmış, o vakayı hayriye diyoruz 1800'lü yıllarda. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa dirayetli bir Mısır valisi, Arnavut kökenli, gidiyor. Orada isyanı bastırıyor. Gereken nizamı sağlıyor. Fakat öyle bir karizma kazanıyor ki Osmanlı'yı artık kafa tutmaya başlıyor. Ve Kütahya'ya kadar geliyor. Diyor ki seni tahtından tacından ederim. Ruslar, İngilizler devreye giriyor. Durduruyorlar. Çünkü boğazlar gibi bir şeyde işi riske otorite atmamak lazım için.
Evet.
Aynı şey Rusya için de söz konusu. Yani Putin'in tahtından indirilip böyle paralı askerlerden oluşan ve ne yapacağı belli olmayan Wagner grubunun Moskova'yı ele geçirmesini ne İngiltere, ne Amerika, ne de Avrupalı ülkeler ister. Çünkü bunlar ne yapacağı belli olmayan karanlık tipler. Evet. Bu nedenle de hemen düğmeye basıldı, dünya alarma geçti. Nükleer silahları olan bir ülkedir.
Evet.
Ve Türkiye'nin de burada işte Sayın Putin'le, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi, bize düşen ne varsa dedi ki, mesela Türk sihaları devreye girmiş olsa orada o yolda hepsini keklik gibi avlarlar. Yani elini kana bulamak da istemedi. Fakat biraz benzetme ne kadar uyar bilmiyorum ama nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri, biz bu FETÖ hadisesi yaşadık 15 Temmuz'da. Evet. valizler dolusu evrak gönderdik. FETÖ'yü bize teslim edin, işte şey yapın filan. Belki Türkiye'deki faaliyetleri tavsamış olsa bile, şimdi Moğolistan'dan Güney Afrika'ya, Kamboçya'dan tutun da dünyanın dört bir yanına kadar Amerika adına faaliyet gösteren bu yapıdan Amerika'nın vazgeçmesi mümkün değildir. Dolayısıyla yani bakın, Türkiye ile ilişkilerini zehirleme pahasına FETÖ'den vazgeçmiyor Amerika.
Evet.
Niye? Çok ucuza geliyor. Yani siz şimdi diyelim ki Moğolistan'a bir Amerikalı bir kişiyi gönderseniz, ödeyeceğiniz faturayla bu FETÖ mensubu bir öğretmeni orada gönderiyorsunuz. Hem İngilizcenizi yaydırıyorsunuz, hem
dikkat
oradan istihbari bilgiler alıyorsunuz, hem orada kültürel
faaliyet
olarak
yürütüyorsunuz.
Faaliyet yürütüyorsunuz. Yani çok daha ucuz, çok daha başarılı bir operasyon. Zeki çocukları da size transfer ediyor. Amerika'ya beyin göçü olarak gönderiyor. Nasıl ki Amerika FETÖ'den geçemez ise ki bundan sonra da geçmeyecektir. Rusya da Wagner'den vazgeçemez. Wagner'in başkanlığı derdest eder. Oradaki bir takım elebaşılarını gereken cezaya verir. Ama Rusya eğer Afrika'da var olmak istiyorsa, Rusya dünyada bu emperyal bir güç olarak, yani Afrika'ya hala silah satmak istiyorsa, ticaret yapmak istiyorsa, Orta Doğu coğrafyasında etkin olmak istiyorsa, Wagner'den vazgeçemez. Çünkü Rusya epterleşen bir toplumdur. Genç nüfusu yok, savaşacak bir nüfusu yok. Nüfusu azalmaya doğru gidiyor, negatife gidiyor. Bu nedenle yani 1989 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında 149 milyon olan nüfusu şu an 145 milyon civarında, ki Kırım'da dahil olmasına rağmen o da Kafkasya'da ve Müslüman ülkelerde, mesela Dağıstan nüfusu iki katına çıktı. Çeçenistan hakeza bu 89'dan bu yana. Yani artan nüfus da Müslüman ve gayri Rus olan topluluklar. Bu nedenle de Rusya için Wagner vazgeçilmezdir. Bunlara bir takım gereken operasyonlar yapılacaktır.
İsim değişikliği olabilir.
İsim değişikliği olacaktır. Evet. Bir kısmı orduya entegre edilecektir. Ama yurt dışındaki o paralı asker tırnak içerisinde kavramı devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Evet. Peki hocam, bu gelişmeleri paylaştık. Bu bölümde önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara verelim müsaadenizle. Kıymetli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programına ara veriyoruz. Akabinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları, konuları konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safadi Ankara'daydı. Önemli olan şu ki bir gün önce de Suriye'de Beşar Esed'le görüştü Safadi ve heyeti. Orada da göç konusunda, Suriyelilerin geri dönüşü konusunda anlaşıldığına dair bir açıklama yapıldı görüşmelerden sonra. Bir gün sonra da Eymen Safadi hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bu görüşme sizce bir önceki günkü görüşmenin devamı mıydı? Türkiye'nin işte Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda Ürdün'le ne gibi bir anlaşma, ne gibi bir paylaşma yapmış olabilir? Bu konuları konuşalım. Ürdün'de en çok Suriyeli barındıran ülkeler arasında. Buyurun hocam.
Şöyle, 2011 yılında bu Arap Baharı ile birlikte Suriye'de iç savaş çıktığında Suriye'nin yaklaşık bir 20-21 milyon civarında nüfusu var idi. Ve bu nüfusun üçte bir kadarı ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. İşte bunun 3-4 milyonu Türkiye'de deniyor, Ürdün'de ve Lübnan'da. Yani en fazla mülteci barındıran üç ülkedir: Ürdün, Lübnan ve Türkiye. Hatta Lübnan nüfusuna göre Türkiye'den oransal olarak daha fazladır. Yani 6 milyon nüfusuna göre çok daha fazla bir Suriyeli oranı vardır. Bir kısmı da Batı ülkelerine gitti. Ancak bir de Türkiye sınırı yakınlarında, Adne'den başlayalım, mülteci kampından ta bizim Barış Pınar harekatı yaptığımız bölgelere kadar bir 3 milyon civarında nüfus da mülteci kampı diyebileceğimiz derme çatma yapılar içerisinde kendi köyünde, kendi şehrinden can güvenliği sebebiyle kaçmış ve Türkiye'nin o güvenlik şemsiyesinin olduğu yerlerde yaşıyor.
Evet.
Şimdi bu sürdürülebilir bir durum değildir. Yani biz sadece Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan bahsediyoruz. Halbuki yani bunun Lübnan'da, Ürdün'dekilerle birlikte bir de Türkiye sınırı boyunca bir 2-3 milyon da mülteci kamplarında yaşayanlar evet. vardır. İşte Suriye Anayasası'nın oluşturulması, Suriye'de yeni insanların can güvenliğini sağlayıp sağlıklı bir şekilde evlerine, yurtlarına dönmesinin altyapısının da bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Türkiye buna şu anda bürokratik düzeyde. Zaten hı hı. genelde bu işler böyle olur. Yani önce bürokratlar işin teknik altyapısını yönlerini oluştururlar. Evet. Ve en üst düzey siyasiler de son imzayı atar. Ve Türkiye bu konuda kafa yoruyor. Yani bu iş sloganlarla Suriyelileri ülkemizden kovalım, gönderelim, götürelim de olmaz. Yani şunu unutmamak gerekiyor. Şu anda Suriye'den gelip de Türkiye'de 10 yıldır kalan insanların çocukları bizim okullarımızda okuyor. Belki anne babaları Türkçe bilmese bile bu çocuklar Türkçe biliyor. Türkiye kültürüyle yoğruluyorlar ve Türkiye sevdalısı insanlar. Eğer biz bunları tam da Türkiye'nin düşmanlarının istediği gibi 10 yıldır oluşturduğumuz o güzel şeyi bir anda bu insanları sınır ötesine gönderdiğimiz zaman bize düşman bir nesil yetiştirmiş oluruz. Halbuki Suriye'nin içerisinde yasal düzenlemelerin de sağlanarak, onların güvenlik garantisini de vererek hı hı. bunları ülkelerine götürdüğümüzde belki diyelim ki 3 milyon Suriyeli varsa bunun 2 milyonu gidecektir, 1 milyonu kalacaktır. Yani evet. çeşitli sebeplerle.
Bu da makul.
Makuldür. Fakat o giden o 2 milyon kişi artık Türkiye sevdalısı olarak Türkçeyi konuşabilen senin oradaki diasporan olacaktır. Türkiye bunu başarmaya çalışıyor. Yoksa siz bu insanları tıpkı Beşar Esad'ın bombalayarak ülkesinden gönderdiği gibi siz de insan onuruna yakışmayan bir şekilde tekrar gönderirseniz bizim bu 10 yılı aşkın yapmış evet. olduğumuz insani ve Ali Cenaplığın hiçbir anlamı kalmaz. Bu nedenle de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye bu insanları onurlarına yakışır bir şekilde kademeli olarak zaten 500 bin kişi şu anda Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlar sonucu açmış olduğu güvenli bölgelere gitmiş durumda. Yavaş fakat sürekli. Bir de ben bu gençlerle duyuyorum sosyal medyada sürekli Türkiye'de yabancı çok önüne gelen Türkiye'ye geliyor. Sanki
sınırlar kevgire dönmüş gibi.
Kapıları kevgire evet. dönmüş gibi. Halbuki Türkiye'nin bakın 900 kilometrelik Suriye sınırının tamamına yakını yüksek evet. beton
duvarlar
orada termal kameralar var. Hatta Türkiye İran sınırına, Irak Hı-hı. sınırına böyle uçurumların olduğu dağların çok izin vermediği yerlerde bile çok zor şartlarda duvarlar örüyor, güvenlik şeyler oluşturuyor ve buna rağmen kaçak gelenler olursa yakalanıp ülkelerine deport ediliyor. Ama bunlardan bahsedilmiyor. Sürekli olarak işte gidin bakın Fatih'te İstanbul'un işte o merkezi yerlerinde ne kadar yabancı var. Bu da sizi şaşırtmasın. Mesela Kurban Bayramı'nın birinci günü Moskova'da bir bayram namazı
kılındı.
Moskova'nın bütün sokakları doluydu. Veya siz gidin Londra'nın işlek bir caddesinde bir arkadaş diyor ben saydım diyor 10 kişi geçti 6'sı İngiliz değildi diyor. Yani Londra'da, New York'ta, Paris'te, İstanbul'da yani turistik merkez olan yani merkezi yerlerde yerliden çok yabancının göze çarpması gayet doğaldır. Bu metropolitan şehirlerin özelliğidir. Moskova için de böyledir, New York için de böyledir, İstanbul için de böyledir. Yani buna bakarak da ırkçılık yapmaya hiç gerek yok diye düşünüyorum.
Peki hocam devam edelim. Dün Brüksel'de NATO karargahında İsveç, Finlandiya, Türkiye ortak toplantısı vardı. İsveç'in NATO'ya üyeliği noktasında yapılan çalışmaları ele almak üzere toplandı bu komite. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil ettiği bu toplantıda İsveç'in attığı adımlar ele alındı. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dedi ki evet yapılan şeyler var ama bu atılan adımların fiiliyata yansıması gerekir dedi. Bugüne kadar gördüklerimiz fiiliyata yansımadığı şeklinde. Hatta şunu da söyledi Hakan Fidan. İsveç'in NATO'ya girmesi NATO'ya bir kolaylık mı sağlayacak yoksa bir yük mü olacak? Evet. Bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Tartışmaya açılması gerekir bu konu dedi. Bunu da şuna atfen söyledi. İsveç'te bayramın birinci günü yine maalesef Kur'an-ı Kerim yakıldı bir Iraklı tarafından. Bütün İslam dünyasına yönelik bir hakaretti. Zaten İslam dünyası da ayağa kalktı neredeyse. Buna atfen söylemiş olabilir. Tabii terörle mücadeledeki İsveç'in ayak sürmesi de etkili. Bu konuyu konuşalım hocam. Hem Brüksel'deki NATO zirvesi İsveç üzerine, hem de İsveç'te bayramın birinci günü yapılan bu İslam'a hakaret neler getirir? Bunu konuşalım.
Önce kutsal yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu densiz, hadsiz hareketi lanetleyerek başlayalım. Ve bunu yapanın bir Irak kökenli olması.
Evet.
Genellikle dünya tarihine bakarsanız en aşırı ırkçılar kendisi sonradan gelen göçmenlerdir. Yani şu anda Türkiye'de de en çok ırkçılık yapan kişilere bakın. Yani bu Balkanlardan gelen, çoğu da Türk
gelmiş
ve Müslüman olmayan o Sebataist kökenli insanlara bakın. Veyahut da kendisi gayri Türk olan, İslami hassasiyeti de olmayan insanların en çok ırkçılık yaptığını görürsünüz Türkiye'de. Dünyada da benzer durumlar söz konusudur. Şimdi İsveç'teki duruma gelirsek, NATO'ya İsveç'in girmesini Amerika ve İngiltere çok istiyor. Ama İsveç'in derin devleti, İsveç devleti bunu o kadar istiyor mu? Ben
yapılan hadiselerden
şüpheliyim.
İstemediği
yani
ortaya
eğer
çıkıyor.
Yani bunu istemiş olsaydı İsveç devleti bu tür provokatif eylemleri çok rahat
engelleyebilirdi.
Bakıyorsunuz polisin gözünün önünde yapılıyor. Hadi bakalım bir dese ki işte Hitler Yahudileri kesmemiştir. Bunların hepsi hikayedir vesaire gibisinden böyle bir şey yapsın, adamı ortadan kaldırırlar. İşte
ya da Tevrat'ı yakmaya için izin almaya çalışsa
vermiyorlar.
Evet.
Şimdi konumuzun esas noktası şu. İsveç'in NATO üyeliği. Türkiye Macaristan'la birlikte muhtemelen bu önümüzdeki Vilnius'taki zirvede veto hakkını kullanacak. Bu artık 3 aşağı 5 yukarı kesinleşti. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da o beyanatı aslında biz kendi özel gerekçelerimizden daha ziyade bu İsveç'in NATO'ya katkısı nedir, külfeti nedir, biraz da onu tartışalım sözü.
Evet.
Aslında o İsveç'in NATO'ya alınmamasından doğacak öfkenin veyahut da şeyin Türkiye üzerinden başka yöne çevrilmesine yönelik bir beyanattır. Gerçekten İsveç NATO'ya ne katacak?
Evet.
Sonuçta bu Amerika ve İngiltere'nin Rusya'yı çevreleme projesinin bir
parçasıdır.
Yani NATO'ya girmesi veya girmemesi Türkiye'yi o kadar fazla etkileyen bir konu değildir. Ama İsveç 1980'li yılların başından bugüne kadar PKK'nın kuluçkalandığı, Avrupa'da basın yayın organları olarak yani gazete, radyo, televizyon kuran ve Avrupa'ya da ilk yayın yaptığı yerlerden biridir ve bu devlet tarafından da koruyup kullanmıştır. Yani siz İsveç'e gittiğinizde Türkiye'den işte ben işte devlet tarafından gadre uğradım, şu şekilde siyasi bir takım görüşümden dolayı tahkikata uğradım dediğinizde anında sizi ülkesine kabul ediyor.
Evet.
Yani Türkiye aleyhinde faaliyetleriniz varsa direkt
makbul
oluyorsunuz.
Evet.
Mesela Orhan Pamuk diye bir yazar diyorlar. Adamı bakıyorsun eserlerine. Hiç de dişe dokunur bir şeysi yok ama bakıyorsun adam Sabataist. Olduğu için. Türkiye'nin aleyhinde
konuştuğu için.
İslam geleneği ve kültürün aleyhinde bir şeyler yazdığı için adama ödül veriyorlar. Yani eğer Türkiye'den gidip de yurt dışında bu tür el üstünde tutulan insanlara bakıyorsunuz, Türkiye aleyhinde yaptığı faaliyetlerden dolayı ki İsveç'te bu konuda epey sabıkası kabarık olan bir ülkedir. Ve muhtemelen bu Vilnius'taki zirvede İsveç'in üyeliği olmayacaktır diye tahmin ediyorum.
NATO Genel Sekreteri olacağına dair olumlu sinyaller veriyor,
çok
mesajlar veriyor ama
olağanüstü bir şeylerin olması gerekir.
Evet. Peki
o
hocam.
O da zor.
Devam edelim Mısır-Türkiye ilişkileriyle. Son alınan kararla karşılıklı olarak büyükelçi ataması yapıldı Mısır'la hocam. Türkiye'nin de büyükelçi adayı olarak Salih Mutlu Şen'i gösterdiği açıklandı. Mısır'sa Amr El Hamami'yi aday gösterdi. Ay sonuna doğru da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Evet, bu önemli gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz Türkiye-Mısır ilişkileri açısından?
Evet, bölgede her zaman söyleriz 4 tane oyun kurucu ülke vardır. Türkiye,
evet.
İran, Suudi Arabistan ve Mısır. Bu 4 ülke önemlidir. İsrail ise zaten Batı'nın buradaki
çıbanıdır.
Çıban başı
evet.
Bir konumda. Şimdi Mısır'la olan ilişkilerin bozulmasının da düzelmesinin de kendi içerisinde makul mantıklı açıklamaları vardır. Bu Arap Baharı başlangıcında mübareğin devrilmesi, daha sonra ta Firavunlar döneminden bu yana 2-3 bin yıldan beri ilk defa en demokratik seçimle sandıktan %52 oy alarak Muhammed Mursi'nin seçilmesine karşı kendi atadığı bir generalin darbe yapması, bu darbeye karşı meydanlarda gösteri yapan binlerce insanın katledilmesine evet. karşı Türkiye aslında orada ahlaki bir tavır sergileyerek bunu protesto etti, ilişkileri minimum düzeye çekti. Ancak aradan geçen yıllar boyunca şu da görüldü ki bu gerginlik her iki ülkenin de ulusal menfaatlerine aykırı bir şekilde gelişmeye başladı. Özellikle Doğu Akdeniz'deki bu bizim mavi vatan tezimiz, o Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk, ardından çok uluslu şirketlerin orada petrol, gaz sondajı yapması, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde olan herkesle iş tutmaya kalkması, şartlar bu iki ülkenin birbirlerine soğuk kalmalarının ekonomilerine zarar verdiğini gösterdi ve birkaç yıl önce başlayan bürokratlar düzeyinde başlayan ilişkilerin bugün artık devlet başkanları seviyesinde bir noktaya geldiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin de Afrika'daki, Balkanlardaki, Türk dünyasıyla olan ilişkilerindeki, Karadeniz ısınıyor. Yani önünde bu kadar çok dosya varken en azından bu Mısır meselesinin evet. bir şekilde usulüyle çözülmesi, yani Mısır'ın yapmış olduğu darbe ahlaki bir davranış değildi ama sonuçta darbe yapılmış, Mursi hapishanede
vefat etmiş,
insan hakları ihlalleri olmuş ama sonuçta geriye dönüp bunun telafisi de mümkün olmadığı için ülkeler bir noktada artık
kendi menfaatleri icabı
evet. barışıyorlar. Bu evet. barışmanın da her iki ülkenin ekonomik, ticari, kültürel, turizm amaçlı karını olduğunu da söyleyebiliriz.
Bölge için de ayrı bir avantaj evet. tabii ki.
Çünkü
bunu da söyleyelim.
Türk dünyasının merkezi Türkiye'dir, İstanbul'dur. 22 Arap ülkesinin merkezi de Kahire'dir, Mısır'dır. Evet. Yani çünkü 400 milyonu aşan Arap dünyasının 100 milyonu aşan nüfusuyla Mısır dörtte birlik bir nüfus ekseriyetini de oluşturur. Bütün Arap dünyasının o yönünde de bir ağırlığı vardır.
Peki hocam. Bir başka sıcak gelişme olarak da Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkilerine bakacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen NATO zirvesi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlıkları ele almıştı. Bu ziyaretin ana gündemi ne olabilir? Hocam.
Evet, birkaç başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi ekonomiktir. Zaten hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Dubai'de 70'li yıllarda Lübnan'ın Beyrut şehriydi. Evet. Finans merkezi. Şu anda Orta Doğu'nun o petrodolarların finans merkezi Dubai'dir. Türkiye buradaki paranın bizim Ataşehir'de yine açılan
Finans merkezine
evet. yatırıma yöneltmek istiyor. Yani artık Avrupalıların, Amerikalıların sudan bahanelerle ülkelerin paralarını bloke edip sonra üzerine yattığını görüyor. Bunun evet. da dünya şahittir. Mesela Rusya'nın Avrupa bankalarındaki paralarını önce bloke ettiler. Şimdi de Ukrayna'ya vermiş olduğu silahların parasını o Rus paralarından tahsil etmeye başlıyorlar ki yani bu ne kadar hukukidir, ne kadar ahlakidir o. İşte bu başta körfez sermayesi olmak üzere dünyadaki elinde para olan ülkelerin de bir derdi artık. Yani güvenli bir liman araması bakımından Türkiye bu mesajı veriyor. Bu bir. İkincisi Libya'da bir çözüm süreci evet. yaşanıyor. Ve Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri Hafter taraftarıydı Rusya ile birlikte. Libya'nın tek bir devlet olarak kalması ve bu barışın sağlanabilmesi için de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Manchester United'lı sanırım Birleşik Arap Emirlikleri'nin evet. sahip olduğu takımın o final maçında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la
Zahit
yan yana geldi ve Dibey Bey'i getirdiler Trablus'tan evet. Libya Ulusal Hükümetin Başkanı. Artık sanırım Libya'daki olaylarla da bunun bir alakası vardır. Libya'da yani Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile farklı kamplarda olmak yerine, yani Türkiye Trablus'u destekliyordu. Bingazi'deki Hafter yönetimini de Birleşik Arap Emirlikleri destekliyordu. Bunların bir araya getirilip ortak bir noktada birleştirilerek Libya'yı tek parçalanmadan pek bir devlet halinde ortak bir takım hakların paylaşımıyla, çünkü her şeyi ben alırım derseniz orada anlaşma olmuyor. Karşı tarafa da bir takım şeyler vermek gerekiyor. Bu ziyaretlerde bunların da görüşülmesi beklenir diye düşünüyorum.
Peki hocam, devam edelim. Yine son haftaların en sıcak maddesiyle İsrail Filistin'de katliamlarına maalesef devam ediyor. Son olarak Cenin mülteci kampına son 20 yılın en kanlı baskınını düzenledi. İsrail terör devleti ve 4'ü çocuk 12 Filistinliyi katletti. 120 dolayında yaralı var. Bugün için de sıcak bir gelişmeyi paylaşalım. İşgalci İsrail Nablus'a da bir baskın düzenledi. 2 Filistinliyi şehit etti ve maalesef dünyadan yine tepkisizlik sessizliğini gördük hocam. Ama Türkiye yine bu hadiseleri kınadı. İsrail'e gerekli uyarıları yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu konuda İsrail'i uyardıklarını ifade etti. Dersiniz, Filistin'de İsrail zulmü daha ne kadar devam eder ve neden ses çıkmaz? Bunu tekrar sorgulayalım.
Derseniz, yani bu işin de bir tarihçesi var.
Birkaç Cenin mülteci kampı nasıl oluştu mesela? Evet.
Şimdi Nekbe hadisesi vardır. Büyük felaket denir. İsrail'in 1948 yıllarında Birleşmiş Milletler tarafından o kuruluş deklarasyonu yayınlandığında Siyonistler 750 binden fazla Filistinli yerinden ettiler. Yani bugünkü İsrail toprakları içerisinde yaşayan 750 bin civarında Filistinliyi zorla kendi topraklarından Batı Şeria dediğimiz o bölgeye gönderdiler. O zaman Ürdün'ün toprakları halindeydi. Hmm. Ve o Cenin mülteci kampı ve benzerler, bu şuna benziyor. Yani yurt dışına kaçanlar kaçabildi, kaçamayanlar da şu anda Türkiye sınırında nasıl ki o kamplarda yaşıyor ya, Atme mülteci kampı mesela Cilve Gözü sınır kapısından girince hemen sol tarafınızda 1 milyona yakın insan orada yaşıyor. Yani düşünün ki o nüfusun orada 70 yıl sonraki halini. İşte Cenin mülteci kampı 1948 yılında bugünkü Tel Aviv'de, Yafa'da, diyelim ki İsrail'in değişik bölgelerindeki Arap nüfusun canını kurtarmak için gelip oradaki mülteci kamplarında yaşıyorlar ve 6 gün savaşlarından sonra da işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde bunlar ne İsrail vatandaşıdır. Bakınız, dikkat, İsrail vatandaşı değiller ama başka bir ülkenin vatandaşı da değiller.
Filistin vatandaşı?
Filistin diye bir devlet de yok, fiilen diye. Yok. Evet. Ve başlangıçta bakın Abdülhamit döneminde bir ümmet bilinci vardı. Hı hı. Önce Türkçülük yaparak, yani Türkiye'deki Türkçülüğü Sabatayistler başlatmıştır. Yani İslamsız bir Türkçülük başlattı. Türkiye'de bugün o Kemalistlerin geldiği nokta bu. Arkasından da Araplar arasında, bu Nasır zamanında da oldu, Bas ve milliyetçi. Arap milliyetçiliği. Hı hı. Ama onlar tamamen İslamsız değil ama İslam'ın ikinci tonda kaldığı, Arapçılığın birinci
ümmet bilincinden uzaklaşıp
evet Arap milliyetçiliği ve bunun başını da Mısır çekiyordu ve Kahire'de Arap Ligi kuruldu. İngiltere'nin öncülüğünde. Ve şu anda 22 üyesi vardır Arap Birliği. Konuşurlar işte doğru dürüst.
Dağılırlar sonra.
Alamazlar. Ve Filistin meselesi, Mescid-i Aksa'nın o yakılma hadisesi vesaire 1967 yılından bu yana önce ümmetin meselesi olmaktan Arapların meselesi. Arap-İsrail savaşları diyoruz.
Evet.
Ve 1990'dan sonra işte Oslo sürecinde Yasser Arafat'la İzak Rabin'in görüşmeleri vesaire derken bir kırılma daha yaşandı. Önce Mısır Kent David Anlaşması'yla İsrail arayı düzeltti. Hı-hı. Sonra Ürdün, en son işte Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkilerini geliştirmesiyle birlikte artık Kudüs'ün işgal edilmesi, Mescid-i Aksa'nın İsrail askerleri tarafından fütursuzca
çiğnenmesi,
oradaki mülteci kamplarındaki insanlara eziyet edilmesi artık Arap meselesi olmaktan da çıktı. Filistinli. Evet. Hatta Filistinlileri de
Gazze ve
Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri de normal Filistinliler, bir de Hamas gibi radikal kökten dinci, İslamcı, terörist. Yani bakın, ümmetçilikten Arap milliyetçiliğine Oradan da Filistin konusuna indirgediler. Şimdi Filistin içerisinde de bir grubu terörist ilan edip onlar üzerinden her türlü hukuksuzluğu yapmaya çalışıyor. Bu dünya medyasının 8 milyarlık insanların zihinsel bağlamda alıştıra bu işgale razı etme projesidir. Nasıl ki Amerikalılar milyonlarca Kızılderili katledip arkasından Hollywood filmlerinde öyle bir filmler yaptılar ki o Teksaslı sığır çobanları. Evet. Sanki iyi ki Amerikalılar oraya, Avrupalılar gitmiş de bu Kızılderilileri medeniyet getirmiş dercesine insanın zihinlerinde operasyon yapıyorlar. İsrail'in yaptığı şey de benzer budur. Yani kovboy filmlerinin amacı, Amerikan kovboy filmlerinin Kızılderil katliamının meşru göstermekti. Şu anda da İsrail ya buldozerlerle evleri yıkıyor.
Yolları kazıyorlar hocam.
Yani dünyada benzeri olmayan insan hakları ihlalleri yapılıyor ama dünya medyasında tık yok. Ve Türkiye arada bir Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız şey yapınca da Türkiye içinde bile diyorlar ki ya bize mi kalmış filan? E kime kaldı peki buranın yani buradaki mazlum mağdur insanların derdi? Dolayısıyla Kudüs bizim derdimizdir. Mescid-i Aksa bizim kıblemizdir, ilk kıblemizdir. Ve Orta Doğu coğrafyasında yaşanan her olayda bizim bir şekilde derdimiz olmalıdır. Çünkü 401 sene Osmanlı toprağıdır. 1517'den 1918'e kadar bilfiil buralar bizim vilayetimizdi. Ondan önce de zaten daha önceki yönetimler de Memlukler, Tulunoğullar, İşidiler vesaire yine bir Türk yönetimleriydi. Yani 1000 senedir yönettiğimiz bir coğrafyadır. Biz buraya bigane kalamayız. Yani Rusya'nın, Amerika'nın hatta Çin'in bile ilgi gösterdiği bu coğrafyaya biz kıyısından köşesinden herhangi bir ülke gibi bakamayız. Bu nedenle de Filistinlilerin derdi bizim de derdimiz olması gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, son olarak Yunanistan'da yeniden Mitsotakis dönemi başladı. Yapılan seçimlerde tek başına hükümeti kurma gücünü elde etti Mitsotakis. Türkiye-Yunanistan ilişkilerine bakacak olursak her iki ülkede de yapılan seçimler sonrası olumlu ılımlı bir hava hakim. NATO zirvesinde de Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelebileceği söyleniyor. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bir yumuşama söz konusu mudur? Önümüzdeki günlerde neler söylersiniz? Bunları tamamlayalım.
Gerek Türkiye-Yunanistan ilişkileri, gerek Türkiye'nin NATO ile Avrupa Birliği ve Batı dünyasıyla olan ilişkilerini şöyle değerlendirmek gerekiyor. Birincisi, bu seçimler öncesinde birçok batılı gözlemciler yani mevcut Erdoğan yönetiminin gidip yeni bir yönetim geleceğini düşünerek biraz da Erdoğan'ın elini zayıflattırmak için rigid Türkiye'yi zora sokacak bir takım beyanatlar verdiriliyor idi. Yani Yunanistan hiç kendi çapına, siyasetine, gücüne uygun olmayan bir şekilde Türkiye'yi tahrik edici, tıpkı Zelenski'nin Rusya'yı tahrik etmesindeki hadisesinde olduğu gibi takım demeçler verdirdi. İşte arkasında Fransa vardı, Türkiye düşmanı güçler vardı. Ama şu anda artık mevcut Tayyip Erdoğan'ın daha 5 yıl Türkiye'de iş başında olduğunu, AK Parti hükümetinin mecliste çoğunluğu sağladığını, artık bu hükümetle iş yapmak zorunda olduğunu bütün NATO'su, Avrupa Birliği, Amerika'sı Yunanistan'da gördü. Buna göre Çipras'da artık Mitsotakis'de
Çipras bıraktı bu arada.
İstifa etti. Evet. Batı da öyledir yani. Evet. Seçimi kaybeden istifa ederler. Türkiye'de öyle bir şey söz konusu değil.
Mitsotakis'te.
Mitsotakis şu anda Türkiye ile olan ilişkilerinde daha ayağa yere basan beyanatlar vereceğini, elbette bizim canciğer kuzu sarması, dostluğumuz olması beklenmez Yunanistan'ın, ama artık bir 6 ay öncesinde olduğu gibi başkasının ağzıyla Türkiye'yi tehdit eder bir takım yaklaşımların olmayacağını umut ediyoruz ve muhtemelen de olmayacaktır. Biraz daha her iki ülke
daha dikkatli olacak,
kendi gücüne, kalibresine yakışır konumda duracaktır diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Medeniyet Coğrafyamız programını bu haftalıkta noktalıyoruz. Tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.